Ayrım 3.
Bakan başka bir gerilla gördü. Saçlar alnına yapışmış, gözleri ip inceliğinde gençten bir adamdı bu. Adeta çocuk. Elini çabuk tutsa üst değmen demiri ikinci atışta haklayabilir. Hem Kore'deki hem de yeryüzündeki serüvenine son verebilirdi. Gecikti ama. Birkaç saniye kadar gecikti. Bu da hayatına mal oldu. Bir an omuzundan itmişler gibi sarsılıyor. Arkasından silahı bir yana, kendisi bir yana. Üst değmen demir ateş etmeye vakit bulamamıştı. Merminin atıldığı yere bir göz atınca hayatını kurtaranın Karabaş Efendi olduğunu saptadı. Kamburunu çıkarmış, sürüne sürüne yanına gelmeye çalışıyordu. Sanki iri bir deniz kaplumbağası. Hemen arkasında Halil. Üst değmen demir için için kararmasın mı? Hay Allah, neden elimizde olmaksın? En borçlu olmak istemediğimiz adamlara borçlanıyoruz. Beni kurtaran Karabaş Efendi yerine Halil olamaz mıydı? Az sonra üçü GMC'nin altında bir araya geldiler. Karabaş Efendi Üsteğmen Demir'in herhangi bir teşekkür lafı etmesine meydan vermedi. Kıyıdan köşeden vır sırt çıkıveren gerillaları kollamayı bahane ediyor, komutanın yüzüne bakmadan konuşuyordu. Baskın basanındır komutan, vakit zayi etmeden tez savuşalım. Üsteğmen Demir dikleniyor, az önce hayatını kurtarmış birisine böyle davranma hoşuna gitmese de çaresi yok ki. Başçavuş, burada komutan kim, sen misin, ben miyim? Karabaş Efendi söylediklerini duymazlıktan geldi. Akları yağlı sarı köylü gözleri molla kaşlarının altında kayboldular. Ne çiğniyorduysa yuttu. Çok yakınlarında bir yerde patırtı kıyamet ateşe koyulmuş bir makineli tüfeğin gürültüsünü bağırarak bastırmaya uğraşıp şuradan dedi bir patika dereye iniyor. Görünmeden varabilirsek tabura kavuşabiliriz. Hiç olmazsa Cevdet Yüzbaşı'nın oraya. Üsteğmen Demir ne yapılması gerektiğini o anda buldu çıkardı. Düzenli taze bir güçle çabucak geri dönüp baskıncıları dağıtmak. Karabaş Efendi'ye söylediklerinden utandı. Az önce yerinden kımıldamak istemeyen oydu, şimdi bir ayak önce gidebilmek için öbürlerini sıkıştıran o. Silahla birbirlerini koruyarak teker teker yılan yumuşaklığıyla ağıp ilkin ağaçları sonra deriye inen bayırı tuttular. Bayırın eğilimine kendilerini salıverince ayaklarının altında dere kıyısının sazlıkları. Yukarıda doğudan damar damar aydınlanmaya niyetli yıldız alacası bir gök, makineli tüfeklerin ve el bombalarının patlayışları gümbürtülü yankılar yapa yapa ufuktan ufka genişliyor. El yordamıyla akıllara durgunluk veren bir sonsuzluğun belirsiz sınırlarını yokluyor sanki. Havada nemli ot, çürümüş ağaç kabuğu kokusu. Tehlike çemberinden kurtulabilmiş olmanın tadını ağzını seyrek açan Halil, sevimli Rumeli şivesiyle çok önemli, biraz da ürkütücü bir söz söyleyerek çıkardı. Abi ne iştir bu? Biz mi bunları kurtarmaya geldik, onlar mı bizden kurtulmak ister? Üsteğmen Demir bir kenara çekilmiş, bağırsaklarını yırtan örtülerle adam öldürmenin ve savaş sarhoşluğunun tiksindirici kahrını kusmaktaydı. Yumruklarını bütün gücüyle karnına bastırıp üst üste yutkunarak kendini tutmaya çabalıyor. Bunu beceremezse sessiz sedasız kusmanın çaresini arıyordu. Faydasız. Pis, onu benliğinden iğrendiren geğirtili örtüler ıslak fare ölüleri gibi birbiri arkasından buz tutmuş kara toprağa yuvarlanıyorlar. Rezillik. Ötede Karabaş Efendi sanki köy yerinde yıldızlı bir harman gecesi oğlana dünyayı öğreten köy imamı yayvan sesini taşıra taşıra Halil'e neler anlatıyor neler. Esasla Çin'i, Japon'u, Korelisi hepsi bir. Hiçbiri Müslüman olmamakla tekmili kefereden mağduttur. Ehli iman değillerdir yani. Arapçada bunlar ehli harp tesmiye olmuştur ki kırmak ziyadesiyle sevaptır. Cenk hali bildiğimiz gavurla cenk hali gibi. Ölenler şehitlik mertebesini ihraz eyler. Hak Teala hepimize nasip eylesin. Amin. Çocuk bahçeye çıktı mı sağ alt kat penceresine neden öyle içine bol korkunun da karıştığı heyecanı bir saygıyla dönüp bakardı acaba? Artık kulakları çok zor duyan dedesinin, ünlü Çukurcalı Hoca Rasim Efendi, gümüş çerçeveli beyzi gözlüklerinin üzerinden onun yine güvercinleri kovaladığını fark edeceğinden mi korkardı? Yoksa Müslüman süt köpüğü sakalı, muşmula kırışığı yüzü, rahlesi, kitabı ve fakvon enfiye kutusuyla onu böyle sadece görüvermenin bile ağır bir saygısızlık, bağışlanması güç bir kabahat olduğunu mu sanırdı? Babası Feyzullah Efendi'nin çocuk gibi eğilip elini öptüğünü gördüğü günden beri dehşetli korkuyordu dedesinden. Bir bayram günüydü galiba. Annesi ona bahriyeli takımlarını giydirmiş. Ayrıca eline bereket versin haritası ve cep feneri Üsteğmen Demir'in üstünde kalmıştı. Öğürmesi yatışınca bir ağaç dibine çöküp bulundukları yeri haritada buluyorlar. Anlaşılıyor, dereyi izlerlerse dosdoğru Tugay karargahına çıkacaklar. Üsteğmen Demir içinden tabura gitmeyi yeğliyor. Nasıl yeğlemesin? Başına gelenleri baba Saffet Binbaşı'ya çok daha rahat, çok daha kolay anlatabilir. Tugay'da kiminle karşılaşacakları belli mi? Bakarsın Albay Dora çıkar karşılarına ya da savunma düzenini safsaklayıp Tugay'ı konmaya geçiren Harekat Dairesi Başkanı Binbaşı Türün, hatta Tahsin Paşa'nın da kendisi. Ver bakalım cevap verebilirsen. Durumu bu derece karanlık görmesi, başarısızlığını önceden benimsemiş olmasından elbet. Bu ne talihsizliktir. Destan kahramanlıkları çifter çifter madalyalar kurarak kalk Türkiye'den Kore'ye gel, daha doğru dürüst ilk muharebe görevinde bir avuç gerillanın haddini bildiremeyip bölüğünü kaybet. Divanı harbe verirler adamı. Karabaş Efendi akla yakın bir çözüm önerdi. Komutan bir eyyam yürüyelim, münasip bir yerde ikiye ayrılırız. Bir kısmımız tabura gider, binbaşımı uyarır, bir kısmımız Tugay istikametinde yoluna devam eder. Öyle yaptılar. Yürüyüşleri hızlı, sessiz ve düşünceliydi. 50 adım kadar gitmişlerdi ki seyrekleşen patlamaların kesildiklerinin farkına vardılar. Silah sesleri bir bakıma onlardan çok daha etkileyici olan yankılanmalar susunca soğuk çelik zırhlı talim bir şövalye gibi ansızın meydana çıktı. Sabah sesleri sinsi ve uğursuz ihanet düşüncelerinden farksız bir dağılıyorlar bir toplanıyorlar. Uzak bir köyden ürkmüş köpeklerin boğuk havlamalarını mı işittiler yoksa bu bir düş köpekler imgelemin yarattığı hayaletler miydi? Üsteğmen Demir garip şey tekrar Togo'ya dönmüştü. Cepheye hareketinden evvel yine Yoko ile buluşuyorlar. İkisinin ne diyeceğini bilemiyor. Çevrelerinde cephe gerisindeki bir garnizon şehrinin hüzünlü, askeri sivilinden bol kalabalığı. Yoko gözlerinde biriken kaygı bulutlarını aralayarak durup durup ona "War is so terrible" diyor. Savaş çok korkunç. Yakınlarındaki bir pagottan çıkmış zen rahibeleri sarı harmaniyelerini dalgalandıra dalgalandıra geçiyorlar. Saçları ve kaşları bütün kazınmış, bunun yüzlerini sıvadığı çıplak şaşkınlıkla kafalarındaki havai mavi yansımalar onları yeryüzü insandan çıkarıyor. Sanki başka bir gezegenden gelmiş uzay yaratıkları. Üsteğmen Demir, Yoko'nun savaşa değgin gözlemlerinin onunkilerden çok daha gerçekçi, çok daha somut olduğunu bir yanıyla hala kabul etmek istemese de bir başka yanıyla seziyor. Yoko ömründe eline silah almamış bir melez kadın. O ise çocukluğundan beri askerliği kutsal saymış bir erkek olduğu halde. Üsteğmenim hele dur. Halil kafasını eğip bir süre sessizliği dinledi. Sonra durmuş merakla ona bakan Karabaş Efendi ile Üsteğmen Demir'e müthiş bir şey söyledi. Hem de özür dilemeye benzeyen tedirgin bir sesle. Ardımızdan birileri geliyor. Kulak kesildiler. Sessizliğin ürkütücü uğultusundan başka ne bir ses ne bir soluk. Vuv'un boğazına yakut yeşili iri bir yıldız düştü. Daha beride karşılıklı göz kırpışan casus ışıklarını seçer gibi oldular. Bir de uzaktan uzağa hayal mi gerçek mi anlaşılmaz o köpek havlamaları. Üsteğmen Demir tam yok canım bir şey yok sana öyle gelmiş diyecekti. Derenin boşluğunun ayak sesleri kulağına çalınıyor. Kim olabilir bunlar? İzimizi süren düşman mı bizimkiler mi? Çabuk sazlıklara gizlenelim. İkiniz karşıya geçin siz. Ben burada kalacağım. Emir almadan ateş etmek yok ha. İcap ederse bağırırım. Sazlıklarda yılan hışırtılarıyla yerlerini alıyorlar. Üsteğmen Demir soludukça zehirli Kore karanlığını duman gibi ciğerlerine çektiği duygusuna kapılıyor. İçi dışı sanki zifir, simsiyah. İyi ama tabancasının kabzasını bu derece öfkeyle sıkması gerekli mi? İşin kötüsü kulaklarına deminki ayak sesleri değil, içinde bulunduğu durumla hiç ilgisi olmayan eski sesler geliyor. Togu belediye salonundaki şenlikten, Kore çalgılarının bal damlasını andıran baygın tınlamaları... Yalova'daki bir kır gezmesinden askeri liseli kahkahalar. Adil Onbaşı'nın telsizdeki ıslıklı sesi. Sağanak süngüyü arıyor, sağanak süngüyü arıyor. Ne kadar bekledi? 5 dakika mı, bir çeyrek mi? Üsteğmen Demir kestiremez. Yalnız deriye çökmüş sisleri, bataklık suları gibi dağıta dağıta üstlerine birilerinin geldiğini saptadığı an Yoko'nun avucunu neden öpmediğine yanıyordu. Hemen toparlandı. İki gözü iki yeşil bıçak karanlığa saplandılar. Çıt! Tabancasının emniyetini açıyor, gittikçe yakınlaşan ayak sesleri. Yüksek sesle bazı konuşmalar, birkaç adım daha, şimdi görünecekler. Korku ve merak öyle içine yığılmış, düşmanı vurmaya öyle hazırlanmıştı ki gelenlerin Türkçe konuştuklarını kavradığında tetiğe bastı basacaktı. Olduğu yerde dona kalıyor. Yalnız ensesinden kuyruk sokumuna süzülen soğuk ince bir ter. Yeniden seyremeye niyetlenen sağ gözünün alt kapağı. Neden sonra Türkçe konuşanın üstelik yüzbaşı Aziz olduğunu buldu çıkardı. Demek bir saniye daha gecikmiş olsaydı. Yüksek sesle o tarafa sesleniyor. Yüzbaşım az kalsın birinizi vuracaktım. Zizi yüzbaşı uçarılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Neşesindendi. Verilmiş sadakamız varmış dedi. Bu gece ne hikmetse her önüne gelen bizi vurmaya kalkıyor ama parlak çocuk. Yanındaki onbaşı ve iki erle sesine doğru ilerleyip dokunduruyor. Elindeymişken birkaç Koreli vursaydım fena mı olurdu? Yanına gelince dostça omuzunu sazladı. Boşver dalga geçiyorum sizin oraya uğrayacak olduk duman etmişler ha. Yanlarını bırakmayız. Yok canım. Aferin aferin subay dediğim böyle olmalı. Hatırladın mı? Çello baskına dikkat diye emir yayınlamıştı da gırgırı almıştık adamı. Haklıymış ki nasıl. Cello dediği 241. alayın komutanı Albay Celal Doray'dı. Gerçekten Han gemisi Pusan limanına yanaştığında subayları geminin salonuna toplamış, 19 maddelik bir uyarı emri çıkarmıştı. Emri unutmamıştı Üsteğmen Demir. Muharebede en büyük bahtsızlık baskına uğramaktır diye başladığını bile hatırlıyordu. İstediği kadar hatırlasın, uygulayamadıktan sonra neye yarar? Kuramsal düzeyde neyin yapılması, hangi tedbirin alınması gerektiğini ezbere biliyordu zaten. Onu yıkan, içinde çırpındıkları gerçekle bildiklerini uygulama olanakları arasındaki uyumsuzluk oluyordu hep. Şu tedbiri alabilmek, şu emri yerine getirebilmek, şuna, şuna, şuna bağlıydı ki bunların hemen hiçbirisi gerektiği zaman, gerektiği yerde hazır olmuyordu. Olmayınca da... Zizi yüzbaşı burnuna gülüyor. Oğlum, komutanlık niye derler işte, bu senin olmuyor dediğin durumda iş başarmaya. Ötekisini babam da yapar. Sol kolunu oynatamıyordu. Üsteğmen Demir sorunca caka sattı. Allah Allah, yaralandık yahu, boru mu bu? Sen derdine yan, bu curcuna da postu deldirmeyi becerememişsin. Saffet baba bir kalaylasın da gör. Birden ciddileşiyor. Bana bak, sizin taburun Tugay'la telli irtibatı yapıldı mı? Karargahı uyarmak lazım. Üsteğmen Demir kısaca niyetlerini anlattı. Keşif kolundan katılan 4 kişiyle şimdiye daha kalabalıklaşmışlardı. Pekala, ikiye ayrılıp yarısı tabura, öbür yarısı Tugay'a. Sözünü ben tabura giderim diye bağladı. Fezullah Efendi sedire bir ayağını altına alıp öteki dizini dikerek oturur, imamesi sarı püsküllü kehribar tesbihini elinden hiç eksik etmezdi. Kısa boylu, hayli de şişman olduğundan uzaktan bakıldı mı toparlanmış iri bir tesbih böceğini andırırdı. Akşamları Suat Hanım edalı edalı salınarak getirir, onun dizi dibine silinmiş camları ve oğulmuş pirinçleriyle parıl parıl ışık saçan heybetli nargilesini koyardı. Bambaşka bir evrendi sanki bu nargile. Değiştirilmesi çok güç bir yaşama biçiminin baş koşulu gibi görünürdü. Hele bakan bir çocuksa. Hesap kitap, Karabaş Efendi ile onbaşının ve iki erin tabura, subaylarla Halil'in ise Tugay'a gitmesine karar verildi. Baskına ilişkin sorulara komutanların karşılık vermesi daha akla yakındı çünkü. Adam akıllı saçaklı bir sis birikintisi yüzünden karanlığın büsbütün göz gözü görmez bir hal aldığı bir kuytuda ayrıldılar. 5 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki vadinin vahşi ıssızlığında tabur nöbetçilerinden birisinin gürlediği işitiliyor. Dur, parola. İki subay taburun tetikte bulunduğunu saptayıp ferahlıyorlar. Fakat Üsteğmen Devir'in içini hala o kurt kemiriyordu. Yol boyunca çenesini tutamadı. İkinci takıma emir verdim, sizin tarafa keşif mangası çıkaracaklardı. Durumu öğrenmek istiyordum. Tam bölüğü teyakkuza geçirdiğim sırada basıldık. Düşünüyorum da hemen alarma geçmeliymişim. Siz baskına uğrar uğramaz. Hemen. Oysa ben tatbikat kafasıyla kademeli düşünüyorum. Hata varsa burada. Önce teyakkuz keşif raporu, vaziyete göre alarm. Herif bekler mi hiç? Yüzbaşı Aziz güldü. Zinhar dedi, çullanır. Ya da sesimde gelin teli gibi pırıldayan alay kırıntıları. Yakışıklı çocuk dedi, ne kadar ciddiye alıyorsun komutanlığını sen? Ne zaman ciddiye almamıştı ki? Harıl harıl kurmaylığa hazırlanan, günün birinde adı tarih kitaplarına geçecek bir komutan olmayı kuran genç bir adamın komutanlığını ciddiye almaması olası mı? O değil mi harp okulu hafta sonlarında bulgur gibi ufalanan rüzgarlı kar gözlerini buz tutmuş kaldırımlarda postalları ikide bir kayarken, ulus meydanındaki gazeteciden Almanca signal dergilerini alıp Alman ordularının bütün cephelerdeki zaferlerini merakla izleyen, Wehrmacht'ın ünlü komutanlarının en çok da Rommel ile von Strand'in savaş planlarını, uygulama yöntemlerini öğrenmeyi iş edinen, düşündükçe nasıl hatırlıyor, kurayı çekip çakma kattının az güneyindeki küçük kavaklı çadırlı ordugahına 65 lira maaşla temin olarak gittiğinde yanında eşyadan çok hanidir Türkiye'ye dökülüşmeye başlayan İngilizce savaş dergilerini götürmemiş miydi? Kaymak kağıda basılmış, taze mürekkep kokan gıcır gıcır dergilerdi bunlar. Resimleri ve haritalarıyla müttefik zaferlerinden haberler iletir, tanınmış komutanların başarılarını anlata anlata bitiremezdi. Üsteğmen Demir, sonraları aşırı bir hayranlıkla bağlandığı General MacArthur'u da ya Neptün dergisindeki resimlerinden tanımıştı ya Victor'u dergisininkilerden. Pembe damarlı mor bulutları altında bordaları köpüklü boz muhriplere hüzünlü bir konvoy oluşturan kahırlı şilepler eflatun bir denizde uzayıp gider. Rüzgar ve köpük sağanaklarına meydan okuyan bir uçak gemisinin güvertesinde kartal burunlu siyah gözlüklü bir generalin bir savaş tanrısı gibi ufuklara baktığı görülürdü. Ne etkileyici bir adamdı General MacArthur. Talihin şu garip cilvesine bak. Küçük kavaklı karargahında millerce uzaktan ona hayranlık duyan Üsteğmen Demir'i şimdi Güney Kore'ye onun komutasında savaşmaya getiriyor. Mareşal Rommel gibi, General MacArthur gibi büyük bir komutan olmak. Savaş meydanlarında ülkelerin ve halkların kaderleriyle oynamak. Ne görkemli bir düş, ne çekici bir gelecek tasarısı. Kartın sol köşesinde Fransızca Foto Apollon, Pere Konstantinopol yazısı göze çarpar. Yaprak cigarası rengindeki fotoğrafta sevimli şişmanlığı açıkça görülen bir askeri doktor kol ağası üniformasıyla kasılmış dururdu. Yanı başında bir hasır masa, üzerinde birkaç cilt kitap, bir de çiçekleri yapma vazo. Resmin az berisinde nefti kadifeden küçük bir yastığa pırıl pırıl bir madalya iliştirilmişti. İstiklal madalyası. Gözleri zebercit yeşili, başı oyalı tülbentle örtülü o uzunca boylu tombulca kadın süt mavisi bileğini çırılçıplak eden bir hareketle elini uzatıp resmi oğluna gösterdi. Kimseyle paylaşamayacağı bir sırrı verirmiş gibi. Sen derdi asker olacaksın Demir. Amcan Hayrullah Bey'in mesleğini sürdüreceksin. Tugay karargahı vadi içerisinde iki gözlü bir evdeymiş. Yaklaştıklarını sıklaşan nöbetçilerden çıkarıyorlar. Sonunda bir devriye çavuşu durumun önemini kavrayıp onları karargah nöbetçi subayına götürüyor. Yol boyunca vahşi hayvan karaltılarına benzer GMC hayaletleri, bembeyaz dişleri ve cam kesilmiş göz aklarıyla karanlığa çakılı başka nöbetçiler, gecenin sonsuzluğuna doğru eriyip uzayan bir motor vanıltısı. Evin kapısında onları gözlerinden uyku akan bir baş gedikli devraldı. İçeriye bir girdiler. Hayret, sağa sola atılmış subay şapkalarının, parkalarının, bazı dosya ve haritaların üzerinde yumuşak ve narin ayaklarıyla sanki görünmez bir peri dolaşıyor. Uysal, dinlendirici, özlemlerle dolu bir müzik. Üsteğmen Demir'i çağrışımlara kapılıp Togu Belediye Salonu'na götüren bu dokunaklı şarkı Japonca. Ama nereden geliyor? Karanlıkta ve soğukta o kadar çok kalmışlardı ki sobanın harıltılı sıcağına ve lüks lambasının küstah aydınlığına katı birer şeymiş gibi Handi'se çarptılar. Giysilerinin emdiğine dumanlar halinde usul usul tütüyordu. Birbirlerini görmek de şaşırtmıyor değil. Onların mı bu avurtları çökük, gözleri halka halka, sakalları uzamış yorgun suratlar? Demek gelirken birbirlerini her zamanki suratlarıyla tasarlayıp konuşmuşlar. Hallerini görünce yadırgamaları bundan. Kolundaki kan lekesi ışıkta meydana çıkınca yüzbaşı Aziz'in yarısı da etkili bir gerçeklik kazanıyor. Alayı aldığı kadar hafif olmayabilir. Nöbetçi subayı kafadar hakkıymış. Sabahın köründe bir törene rahatça katabilecek derecede hazır çıka geliyor. İki dirhem bir çekirdek, tıraşı sinek kaydı, kirpiksiz mavi gözleri çakır keyif. Sarkık yanaklarıyla çocuk kıçı suratında. Sazan balığı ağzı yanlış bir gülümsemeyle titriyor mu ne? Oo maşallah filmi çeviriyoruz. Tugay'ın en çapkın yüzbaşısı ile en yakışıklı üsteğmeni teşriflerini getirmişler. Cevaplarını beklemeden kerevetin üzerinde dosyaların altında kaybolmuş ufak bir transistörlü alıcıyı gösteriyor. Nasıl? Aldanmıyorsam Tokyo radyosu. Bu sanda 2 dolara düşürdüm, sudan ucuz. Çin istasyonlarını bile alıyor. Yüzbaşı Aziz'in sarı bıyıkları ışıkta altın tozuna bulanmış gibi parlıyordu. Uçarı çapkın gülümsemesiyle taşı gediğine koydu. Tamam yüzbaşım diyecek yok. Boğazın metalinde olup bitenleri de Tokyo'yu duyabildiğiniz kadar duyabilseydiniz. Yüzbaşı Hakkı'nın gözleri meraklı açıldı. Sahi yahu bir şey mi oldu? Karşılığı Üsteğmen Demir'den alıyor. Sert acıtıcı bir sesle hem. Daha ne olsun yüzbaşım, üst üste iki baskın. Dağılan iki birlik. Kim sağ kim şehit bilemiyoruz. Yüzbaşı Hakkı her yeni durumla karşılaştığında o gülünç balık ağzına bir cigara iliştirir, sonra yanındakilerden ateş dilenirdi, yine öyle yaptı. Cigarasını Demir'in uzattığı çakmağa yaklaştırırken Yüzbaşı Aziz'in kolundaki kan lekesi gözüne çarptı. O ne? Yahu sen yaralısın, çabuk doktora göndersek, şip kapıda. O andan başlayarak hareketlerinde suçlu ezikliğine yakın bir telaş matarasına davranıp onlara iki yudum bir şey içirmekte ısrar ediyor. Yüzbaşı Hakkı'nın kafa darlığı iki eli kızıl kanda olsa içecek iki yudum bir şey yaratmasından ileri gelmiyor mu? Yüzbaşı Aziz içkinin kekre tadını suratını buruştura buruştura gidermeye çalışırken dalgasını da geçiyor. Bana bak kafa dar, bu içirdiğin Kore viskisi ise iki elim yakandadır. Amerikalıların ne dediğini biliyorsun. Kore viskisini içen 24 saat yaşamıyor, doğru eşek cennetine. Ne Kore viskisi yahu, halis hack and hack. Üsteğmen Demir iç suçlamalarıyla tedirgin, sabırsızlandı. Durumu paşaya bildirmeyecek miyiz? Paşa uyuyor, az önce istirahate çekildi, içeride albay var. Yüzbaşı Aziz sordu, cello mu? Evet, yandık desene, iflahımızı kesecek garanti. Korktuklarına uğramıyorlar. Albay rastladığı ilk iskemleye yorgunluğunu yığıvermiş, omuzlarında kaputu, dalgın cigara içiyor. Kara yağız bir subay, hani berber koltuğundan kalktığı an bile çatık yüzünde bir sakal gölgesi kalan adamlar vardır ya onlardan, Kurtuluş Savaşı'na katılmış subay kuşağının artıkları tıknazca hafif göbekli. 241. alayın eski subaylarını adamları saydığından mıdır nedir, yüzbaşı ile üsteğmenin heyecanlı selamlarını belli belirsiz gülümseyerek aldı. Gözünün birisi fena kanlanmış, uykusuzluktan olmasın. Daha ne diyecekleri belli olur olmaz elini kaldırıp onları susturuyor. Odanın öteki ucundaki emir subayına bir emir. Paşayı uyandırın. Tahsin Paşa kalkıp gelinceye kadar haritanın üstünde Albay Dora'ya durumu açıkladılar. Ona bakarsanız baskını düzenleyenler daha önce mülteci kılığında hatların gerisine sızmış Koreli çeteciler. Asıl taarruzun eli kulağında Çinliler girişecek hem olanca güçleriyle. Üsteğmen Demir onu ilk defa bu kadar yakından görüyordu. Kalın siyah kaşları gözlerine yıkılmış, alnı epeyce açılmıştı. Üzerinde görünmez bir tül gibi hareketlerini ağırlaştıran saklı bir küskünlük, ağır bir hüzün dalgalanıyordu. Komutanlığını Etimesgut'taki törenle devraldığı 241. alayın Kasım'ın ilk günlerinde lağvedip Tugay'a katmadılar mı onun üzüntüsü. Ne komutanlığı kaldı ne karargahı. Alay sancağıyla dımdızlak ortada. Dedikodusu günlerdir sürüyor. Sözde durumu Ankara'ya genelkurmaya yazarak protesto etmiş. Verilen komutan yardımcılığı görevini üstüne almamış. Tahsin Paşa biraz uykulu, son derece sakin genç subayları dinledi. Albay'a dönerek 3. tabura bir emir yazdırın Celal Bey dedi. 12. bölük hazırlansın. Baskı mıntıkasına hareket edip vasıtaları ve etrafa dağılmış eratı toplasınlar. Baş üstüne. Paşa bu defa Üsteğmen Demir'le Yüzbaşı Azize siz ikiniz dedi derhal oraya gidin kılavuzluk edersiniz. Emredersiniz generalim. Tugay karargahının taburla telefon bağlantısı sağlanmıştı. Paşanın emri binbaşı Baba Saffet'e aktarılırken Üsteğmen Demir'le Yüzbaşı Aziz öteki odaya geçtiler. İkisi de o dakika yola çıkmak istiyorlardı ama Yüzbaşı Kafadar Zizi Yüzbaşı'nın yarasını sardırmadan hiçbir yere bırakmayacağını söyledi. O doktordan gelinceye kadar Üsteğmen Demir'i altına bir iskemle verip yanı başına oturttu. O da oturuyor. Kuşkulu bakışlarla sağı solu kolladıktan sonra matarasından birkaç yudum alması görülecek şey. Meğer bir gişlik taslayacakmış. Ne yapsın? Varlığına o da bununla önem kazandırmaya çabalıyor. De bakalım Üsteğmen, Zizi Yüzbaşı hangi ülkeyi savunurken yaralandı ha? Kore'yi diyeceksin öyle mi? Deme, çünkü bu ülkenin adı Kore değil, Çosen. Anlamı sakin sabahlar ülkesi. Durdu, başını iki yanına salladı. Vallahi neler öğreniyor insan. Üsteğmen Demir bir ayak önce ateş hattına gitmek istiyor. Yüreği pır pır elinde saatine göz attı. 5:10. Dehşetli şaşırdı, bu kadar çok zaman geçtiğinin farkına varmamıştı. Baskından önceki saate bakışıyla şimdiki bakışı arasında geçse geçse çeyrek saat filan geçmiştir izlenimi. Yoksa çok yoğun yaşadığından mı? İçtiği iki yudum içki, yediği ayazın ardından bu soba sıcaklığı üzerine bir ağırlıktır çöktürüyor. Kemiklerini çatırdata çatırdata şöyle bir gerinebilse, şuracıkta bir köşeye kıvrılıp uyusa. Gözleri kapandı kapanacak. Kafadar Hakkı'nın kılçıklı sesi, cep radyosundan dağılan yumuşak gece müziği gerçekliğini yitiriyorlar. Birisi öbürünün içine giriyor, öbürü bunun anlamını silip değiştiriyor. Ardı ardına yerli yersiz beliren renkler ve görüntüler. Yoko, Yoko'nun bilekleri, kuğu boynu, tırnakları, mücevher zarif elinin peçeteye uzanışı, bal mumu sarısı hafif küf yeşiline de çalıyor mu? Üzerine çevrilmiş üçüncü bir göz gibi bakan simsiyah bir namlu ağzı. Yeşiller, yeşiller, yeşiller, badem yeşilinden cam göbeğine, Singapur açıklarında kanatlarını bir kere bile oynatmadan gökte inanılmaz daireler çizen iri deniz kuşları, kükür sarısı, gül kurusu, vişne çürüğü. Kafadar Hakkı'nın kulağını tırmalayan sesiyle toparlandı. Hala konuşuyor mu bu adam, sabahın bu saatinde anlatacak ne bulur? Al şundan bir fırtığa, içini ısıtır yahu, zihnini parlatır. Hah şöyle, az sonra ihtiyacın olacak, dışarıda Ayazpaşa kol geziyor. Şimdi bak 3 ay evvel gelseymişiz yok mu musonlar esiyormuş burada firil firil soğuk mokak getire savaşı da ona göre tabii. Ya da ağırlaştırılıp derinleştirmiş bir sesle ahkam kesiyor.